Olayların perde arkası, eksik bırakılan cümleler, satıra sığmayanlar, soru soran, araştıran, köşe kenarlarına ışık tutan habercilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara aldanıp yolundan azma. Şehirden asfalt geçen yolları yazma, bir de bizim köyden eşek.
Bugün 5 Aralık Perşembe, Radyo Sputnik'ten herkese merhaba. Saatler 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayız. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresini tıklayarak radyo bandından da bizleri dinleyebilirsiniz. Geçmiş olan programlarımızın da tekrarlarını radyo bandından dinleme imkanınız var diyelim ve konu başlıklarına geçmeye başlayalım. İsrail ile Filistin arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Tabii 1 Aralık'ta bu insani ara denilen süre bitmişti. Biraz ne olduğunu bir kısaca özetleyelim. 7 Ekim'de Hamas Aksa Tufanı operasyonu kapsamında İsrail'e saldırılar başlatmıştı. Bu saldırılarda 310'dan fazla asker olmak üzere 1200 İsrailli hayatını kaybetmişti, 5132 kişi de yaralanmıştı. Aynı şekilde Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri ölmüştü ve Gazze'de İsrail'in yaptığı harekattan bu yana 75 İsrail askeri de hayatını kaybetti. Tabii ki bu Aksa Tufanı operasyonu sonrasında 7 Ekim, 8 Ekim'de başlayan Gazze bombardımanı 1 Aralık, yani o bir haftalık insani aranın ardından yaklaşık 2 aydır devam eden İsrail bombardımanı var Gazze'ye. Bu süreçte de 15.900 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Bunlardan 6.150'si çocuk, daha fazlası hatta. 4.000'den fazlası da kadın. Tabii her programda bunu söylüyoruz. Enkaz altında kalan, arama kurtarma faaliyetleri olmadığı için enkaz altında kalan insanlar da var. O yüzden bu rakamları, Gazze Sağlık Bakanlığı verileri bunlar, onları paylaşıyoruz. Ancak hep bu açıklamalar yapıldıktan sonra en az, yani bu rakamları veriyoruz tabii, her biri çocuk, bebek, kadın, sivil insanlar. Gazze Sağlık Bakanlığı da bu açıklamaları yaptıktan sonra en az ifadesini kullanıyor. Çünkü biraz önce dediğim gibi arama kurtarma faaliyetleri yapılmıyor. O yüzden hayatını kaybeden insan sayısının daha yukarıda olduğu söyleniyor. Tabii bunun dışında sadece Gazze'de insanlar öldürülmüyor. Evet, Gazze bombalanıyor sürekli ve bombardıman devam ediyor. Ancak Batı Şeria, yani diğer yakada da, orada da çatışmalar devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana da orada 259 Filistinli şu ana kadar hayatını kaybetmiş. İsrail ordusunun operasyonu Gazze'de sürüyor, ancak bölgedeki ülkeleri de bir şekilde, işte Lübnan'da Hizbullah var, Hamas'a destek çıkan. Oradan da İsrail'e füze atışları yapılıyordu. O yüzden İsrail oraya da bir bombardıman yapıyordu. Her gün olmasa da sıklıkla oraya da müdahalede bulunuyor. Orada da şu ana kadar 22 sivil hayatını kaybetmiş 8 Ekim'den bu yana. 89 da Hizbullah militanı hayatını kaybetmiş İsrail'in saldırılarında, İsrail'in bombardımanında. Tabii şimdi esir takası dediğimiz süreç Kasım ayı, 24 Kasım Cuma günü başladı. 4 gün olarak belirlendi. Buna Batı medyası ya da İsrail insani ara dediler. Ancak bu ateşkesin uzatılması için çabalar sarf edildi. Uzaması yönünde beyanatlar verildi. Ve bu 4 günlük ara 3 kez, yani 3 gün daha uzatıldı. Birer gün aralarla 3 gün daha uzatıldı. 1 Aralık itibariyle bu insani ara denilen bölüm, bu ateşkes, 1 haftalık ateşkes bitti. Bittikten sonra 1 Aralık'tan itibaren 5 gündür İsrail'in tekrar Gazze'ye operasyonu başladı. Daha önce Gazze'lilere, kuzeyde bulunan Gazze'lilere güneye gitmesi yönünde İsrail uçaklardan bildiriler de atıyordu. Ancak bu sefer Gazze'nin güneyinin de bombalandığını gördük. Bu 5 günlük süreç içerisinde de 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti Gazze'de. Tabii burada hem kuzey hem güney bombalanıyor. Yine sivil binalar hedef alınıyor. Hastaneler kısmen hedef alınıyor ki Gazze'de bulunan insanların da Filistinlilerin de sığındığı yerler özellikle hastaneler. Çünkü her bölge vurulduğu için bir tek hastanede korunabileceklerini haklı olarak düşünüyorlar. Ancak oralarda hedef alınıyor. Şu an Gazze şeridinin kuzeyinde Beit Lahia belgesinde bulunan Kemal Adyan Hastanesi'nde ciddi bir yoğunlaşma var. Oraya insanlar yoğunlaşmış durumda. Ve bombardıman aralıksız, bir haftalık aradan sonra 1 Aralık'tan bu yana aralıksız devam ediyor Gazze'de. Tabii İsrail'in bir açıklaması da oldu. Bu Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. İsrail'in Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine dair operasyon yapacağı yönünde bir haber yer aldı. Ve burada Lübnan, Türkiye ve Katar, bu üç ülkede bulunan Hamas üyelerine İsrail Gizli İstihbarat Servisi'nin operasyon yapacağı haberi yer aldı. Bunun üzerinden İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Şimbet direktörü, İsrail'deki devlet kanalı Kana bir açıklama yaptı. Orada dedi ki Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini yıllar sürse bile öldürmeye kararlı şeklinde, kararlıyız şeklinde bir açıklamada bulundu. Bunun üzerine Türkiye'deki Türk istihbarat kaynakları da, Anadolu Ajansı bu haberi geçti. Türk istihbarat kaynakları da İsrail'in bu çıkışına, bu açıklamasına, bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. Ve dedi ki sonuçları ağır olur, kendi ülkemizde bir operasyona izin vermeyiz şeklinde Türk istihbarat kaynakları da İsrail'e böyle yanıt verdi diyelim ve diğer konu başlığımıza geçelim. Evet, dün enflasyon verileri açıklandı. TÜİK Kasım ayı enflasyonunun %3.28 arttığını söyledi. Bunu böylelikle işte 11 aylık, yani 2023 yılının 11 aylık döneminde enflasyon 60.09 oldu. Yıllık enflasyon ise şu anda 61.98. Şimdi TÜİK 61, yani yaklaşık 62 olarak açıkladı enflasyonu ama ENAG o da 129 olarak açıkladı. İstanbul Ticaret Odası ise İstanbul enflasyonunu %73.3 olarak açıkladı. Tabii TÜİK'in açıkladığı enflasyon neden önemli? Çünkü maaşlara buna göre zam yapılıyor. Yani devlet buna göre zam yapıyor zaten. Ancak özel sektör de ister istemez bunu baz alıyor zam yaparken. Bununla ilgili şimdi İstanbul Planlama Ajansı İPA bir rapor hazırladı. İstanbul Planlama Ajansı ve İstanbul'da artık geçinmenin özellikle öğrenciler için, üniversite öğrencileri için neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Rapor İstanbul'da üniversiteli olmanın maliyeti. Raporun adı bu. İPA'nın yaptığı raporda. Peki raporda ne detaylar var? Bir Gün Gazetesi'nin haberi bu arada arkadaşlar, onu da iletelim. İPA'nın raporuna göre İstanbul'da geçinme maliyeti üniversite öğrencileri için öğle yemekleri %93.83 artmış. Yani yaklaşık %94. Küsuratları söylemeyeceğim, doğrudan devam edeceğim. Bir öğrencinin aylık yapması gereken alışveriş %114 artmış. Özel yurtta kalan öğrencilerin aylık maliyeti 14.583 lira olmuş. Bir aylık maliyet bir üniversite öğrencisinin. Evde kalan öğrencinin aylık maliyeti de 12.535 TL olmuş. Yani asgari ücretin dahi üstünde. Böyle devam ediyor tabii ki. Ev kiraları vesaire, bunların hepsi açıklanmış. Şimdi bunlar açıklanınca da ister istemez insan şu soruyu soruyor. Anadolu'da yaşayan bir aile çocuğunu İstanbul'a okumaya nasıl gönderecek? İstanbul olarak bakmayalım. Ankara, İzmir, orada da rakamlar 3 aşağı 5 yukarı benzer. Ancak İstanbul'da artık yaşamak bir lüks haline geldiği için üniversite öğrencilerinin durumu bu anlamda çok zor. Keza YÖK'ün raporunda da yansımış bu. YÖK de üniversite tercihlerinde İstanbul'un %25, geçen yıla göre %25 azaldığını söylemiş. Yani artık üniversite öğrencileri İstanbul'u tercih etmiyorlar. Etmemelerinde de maliyet nedeniyle çok haklı bir sebepleri var. Çünkü Anadolu'daki bir ailenin bir üniversite öğrencisini İstanbul'da okumasını sağlaması için yaklaşık 15 bin TL, aylık bir 15 bin TL göndermesinin çok zor olduğunu düşünürsek, artık İstanbul yaşayanlar için lüks, öğrenciler için ise, üniversite öğrencileri için ise tercihlerde yazılmaması gereken bir kent haline geldi diyelim ve diğer konu başlığımıza geçelim. Evet, Aralık ayı geldi. Asgari ücret tartışmaları başladı. Önümüzdeki hafta asgari ücret toplantısı tekrar yapılacak. Ancak şu an bir tartışma yürüyor. Hükümet yetkilileri asgari ücrete yılda bir kez zam yapılması gerektiğini yönünde beyanatları var. Şimdi Merkez Bankası Başkanı da açıkladı daha önce. Enflasyon Mayıs ayında pik yapacak. 2024 Mayıs ayına da pik yapacak. Ondan sonra düşüş göreceğiz dedi. Haliyle şimdi asgari ücrete sadece Ocak'ta bir kez zam yapmak demek, ki bu enflasyon verisine göre yaparsanız Temmuz-Ağustos ayı geldiğinde, hatta o gelmeden Mayıs ayında yapılan zam zaten eriyor. O yüzden bu şu an ciddi bir tartışma konusu. Keza daha önce enflasyon rakamı tek hanedeyken dahi, bu iktidar döneminde, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde asgari ücrete iki kez zam yapılıyordu. Yani rakamları da var. 2011, 2012. Hatta şöyle söyleyeyim, asgari ücrete en fazla yılda iki kez zam yapıldığı dönem Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemi. 13 kez, 21 yıllık iktidarlarında, aynen 21 yıl diyebiliriz. 21 yıllık süreçte 13 kez çift zam yapılmış asgari ücrete bu iktidar döneminde. Tabii şimdi bir anayasal, yani bu ücretlendirme ile ilgili anayasada, anayasanın 55. maddesi de, yani eşit bir ücret. Hatta maddeyi okuyayım. Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Şimdi yılda bir kez yaparsanız asgari ücret zammını şu koşullarda, enflasyon bu kadar yüksek, yukarıdayken yaparsanız 4-5 ay sonra vatandaşın elinde verdiğiniz zam olmayacak ve 2024 yılı işçiler için, emekçiler için çok zor geçecek diyebiliriz. Merkez Bankası Başkanı, eski Merkez Bankası, düzeltiyorum, Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara bir asgari ücret hesaplaması yaptı. Bir kez yılda, yani 2024'te bir kez yaparsanız asgari ücret zammını, diyor ki 17.500 TL olmalı eğer bir kez yaparsanız. Buna da neyi koymuş? İşte Merkez Bankası'nın enflasyon verilerini koymuş. Hesaplamasını da nasıl yaptığını anlatıyor. Türk İş'in açlık sınırı 2024 tahminini vesaire koydum. Ortalama bir rakam çıkarmış. O da Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini üzerinden. 2024 enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın %36. O rakam üzerinden ve bir kez yaptığınızda o zaman asgari ücrete, şu an 11.400 TL olan asgari ücrete sizin 17.500 TL'ye çıkarmanız gerektiğini söylüyor eski Merkez Bankası baş ekonomisti Hakan Kara. Diyelim ve diğer konu başlığına geçelim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, CHP Grup Sözcüsü ve Milletvekili Süleyman Bülbül. Süleyman Bülbül bir rapor çıkartıyor. Diyor ki devlet üniversitelerinin önemli bir bölümünü, bunun üniversiteleri de vermiş, hukuk fakültelerinde hukukçu yok. Çok ilginç. Şimdi 44 devlet üniversitesinin 16'sında, 44 devlet üniversitesinin 16'sının da 16'sındaki hukuk fakültesinin dekanı, yani o fakültenin başındaki kişi dekan, hukukla ilgili bir çalışması olmayan insanlar buralarda dekan. Fakültenin başında hukukçu olmayan isimler var. Neler var aralarında? İlahiyatçı var. Tek tek üniversiteleri de saymayacağım. Mesela Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı ilahiyatçı. İşte tıp var. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı tıp fakültesi mezunuymuş. Yani şey var, tarım ekonomisi okuyan, tarım ekonomisi üzerine uzmanlaşmış isim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne dekan yapılmış. 16 üniversitenin, devlet üniversitesinin hukuk fakültesinin başında olan kişinin hukuk eğitimi yok. Diyelim, diğer konu başlığımıza geçelim. Evet, dün özellikle Marmara bölgesini korkutan bir deprem yaşadık. Bununla ilgili açıklamalar da yapıldı. İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Herhangi bir can kaybı yok. Şükürler olsun ki. Ancak deprem korkusuyla panikleyerek bazı ufak yaralanmalar olmuş. 5.1 büyüklüğünde Mudanya merkezli bir deprem meydana geldi. Sonrasında ise bu deprem hissedildiğinde, yani deprem hissedildiği an Android telefonlara bir uyarı gitti. Etrafınızda tam uyarıyı da size okuyayım. Bir uyarı gitti ve o uyarıda yakındaki deprem hafif sarsıntılı bekleniyor. İlk tahminlere göre 5 büyüklüğünde şeklinde bir mesaj. Şimdi bu konuyu bilişim uzmanı Çağrı Develioğlu'yla konuşacağız. Çağrı Develioğlu hatta. Çağrı, selamlar.
Merhabalar Fethi, nasılsın?
Teşekkür ederim. Çağrı, hemen süremiz biraz daralıyor, o yüzden sormak istiyorum. Dün bu mesajlar gitti. Bu nasıl oluyor? Var mıydı? Biz bunu bilmiyor muyduk? Ne zaman Türkiye'de böyle bir uygulama başlandı? Bunu bize biraz anlatır mısın?
Tabii. Şöyle bir başından hatta kısa bir özetle geçeyim. Bu uygulama Türkiye'de daha önce kullanıldı. Hatta gündemde olmuştu. Ben bununla ilgili de bir haberde yazmıştım. Hı hı. O sırada nerede çalıştığımı hatırlamıyorum ama bununla ilgili detaylı bir inceleme yapmıştık. Tabii Türkiye'de şöyle gerçekleri biz unutuyoruz. Deprem gerçeğini unuttuğumuz gibi deprem uyarı sistemi gerçeğini de unutabiliyoruz. Bu yaklaşık 4 sene önce İstanbul'da yaşadığımız depremde de devreye girmişti. Belki hatırlarsın. İstanbul çevresinde yine böyle bir 5'e yakın şiddeti olan bir deprem yaşandı ve çok büyük panik olmuştu. O zaman da bu devreye girmişti. Peki bu sistem nasıl
çalışıyor?
Hayata geçirildi? Aslında biraz onu anlatmak lazım.
Evet.
Biliyorsun Google'ın CEO'su Hintli, bir sürü yönetici, üst yöneticileri de Hindistan göçmeni ya da Hindistan'da doğmuş kişiler. Hı hı. Ve bu Hindistan'ın da ne kadar depreme yatkın bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani yılda binlerce deprem oluyor Hindistan'da. Belki Google bundan hareketle, belki başka sebeplerden dolayı tamamen insani bir sistem geliştirmiş. Bu sistemin adı Google Android Earthquake Alert System. Yani Google Android deprem uyarı sistemi diye Türkçe'ye çevirdik biz bunu.
Nasıl çalışıyor peki bu sistem?
Bu sistem şöyle çalışıyor. Bildiğin gibi Google telefonlarda, Android işletimli işletim sistemine sahip telefonlarda bir sensör var. Bu sensörler ya aslında muhtemelen bu iPhone'larda da var ama tabii bu yazılımla alakalı bir şey. O sistemi yazılıma uyarlamakla alakalı bir şey. Bu sistem telefonda en ufak bir titreşim olduğunu hissettiği zaman aslında devreye giriyor. Ama sadece bir telefonla, iki telefonla değil. Aynı anda birçok telefonda da aynı titreşim hissederse sistem devreye giriyor. Diyor ki burada bir sismik faaliyet var. Ve ne tarafa yakınsa, yani şu anda dün Mudanya açıklarında olduğunu, Mudanya tarafında olduğunu varsayalım. Mudanya'daki cep telefonları titreşimi fark ediyor. Fark ettikten sonra Google'a bir uyarı gönderiyor backend tarafından çok hızlı bir şekilde. Ve Google bunun atıyorum 1000 telefondan geldiğini hissettiği zaman evet diyor, burada bir sismik faaliyet var. Bu faaliyeti ben şiddetine göre uyarmalıyım. Aslında iki tane de uyarı sistemi var burada. Bir tanesi tetikte ol. Hani yakınlarda bir titreşim var. Ama dün bizim yaşadığımız tamamen aksiyona geç uyarısıydı. Yani dedi ki telefon, hemen çök dedi, saklan dedi ve orada kal dedi. Sistem aslında böyle çalışıyor.
Yani anladığım şu, aslında sistem tabii şimdi insanlar sosyal medyada çok gündem oldu bu. Takip etmişsindir
evet,
muhakkak.
Biz de patronlar dünyası olarak hemen yaptık zaten.
Evet bunu, zaten onu da söyleyeyim. Patronlar dünyası sitesinde Çağrı bu konuyla ilgili bir yazı kalem aldı. Android telefonlar Mudanya merkezi 5.1 büyüklüğündeki depremi önceden öğrendi başlıklı yazı. Ama ben bu başlığa bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında bir önceden öğrenme söz konusu değil, değil mi? Yani ışık hızıyla ilerlediği için insanlar depremi hissetmeden önce bu sistem devreye sokuyor telefonları.
Evet, aslında bu telefonlardaki o dediğim gibi o içinde yer alan nasıl diyeyim sana, o küçük donanım. Hı hı. O küçük donanım tabii ki bizden çok daha önce hissedebiliyor bir şeyler olduğunu. Yani 10 kilometre derinde bir titreşim oluyor ve bütün telefonlar bunu hissettiği zaman uyarı geliyor. Bunun uyarının özelliği şu aslında. Eskiden de bu, senin de bahsettiğin gibi ilk sorun buydu ya. Türkiye'de bu sistem denendi. Yani kullanıldı, mesajlar gitti. O zaman bu kadar uzun bir süre farkı yoktu. Yani dün mesela 10 ile 30 saniye arasında bir uyarı gittiği söyleniyor. Ben Android kullanmıyorum ama hemen gördüm. Bizim genel yayın yönetmenimiz Toygun abiyle de hemen konuştuk ve haberi yazdık. Yani ama dünkü işte 10 saniye 30 saniye arası o fark, senin de altını çizdiğin, eskiden 5 saniyeydi. Yani sistem bayağı bir gelişmiş durumda. Ha bir de şu da var. Şimdi İstanbul'daki bir kişi bu depremi olduktan belli bir süre sonra hissediyor. Çünkü o etki dediğimiz şey, impact, yani oradaki hı hı. depremin impact'i, vuruculuğu tabii ki bir zaman alıyor. Ama senin de bahsettiğin gibi tekrar oradaki dijitalize edilmiş sistem çok daha önden seni uyarılmana yardım ediyor. Bu ne gibi bir fayda sağlar? 10 saniye depremde hayat kurtarır mı? Kesinlikle kurtarır.
Kesinlikle, kesinlikle. Saklanması, insanın bir yere sığınması için çok önemli bir zaman dilimi. 10 saniye ve 30 saniye arasında söylüyorsun.
Muazzam, muazzam bir zaman dilimi. Yani uzun bir deprem olduğunu düşünsene. Yani bundan 20 sene önce hatırlarsın bir tsunami olmuştu. Tsunami'yi gerçekleştiren o deprem yaklaşık 10 dakika sürdü. Yani
evet.
Türkiye'de de böyle bir depremin olacağını uzmanlar söylüyor. Yani İstanbul'da bir deprem olacak. O Marmara açıklarında bir deprem olacak diyor. Ki sen de biliyorsun, ben depremden korkarak İstanbul'dan kaçanlardan bir tanesiyim.
Evet.
yani bu gerçekliğin farkına varmak gerekiyor biraz. Yani o 10 saniye içinde siz önceden önlem aldıysanız, giriş katta oturan birisi direkt kendini dışarıya atabilir. En üst katta oturan birisi büyük bir plazanın kendini kolonun altına saklar. Belki deprem için özel bir kafes sistemi geliştirmiştir, oraya girer. Yani o yadsınamayacak bir süre, çok iyi bir uyarı sistemi diyebilirim.
Çok iyi. Sadece son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi markanın adını vermek istemiyorum ama o ısırılan elma diyeyim. O telefonu kullananlarda bu uyarı sistemi gitmedi. Ve bu çok konuşuldu. Ama sen biraz önce yazında da kısmen bahsettin. Patronlar Dünyası'ndaki yazında. Bu uyarı sistemini insanlar nasıl kullanacak? Telefonlarında var bu sistem. Android ya da o diğer işletim sisteminde. Ne yapmaları lazım? Neyi açmaları? Nasıl bir önlem almaları lazım? Bu telefon sistemini nasıl depreme entegre etmeleri lazım?
Şöyle, biraz önce de söylediğim gibi o elmalı olan telefonu maalesef kullanamayacaklar. Çünkü bu tamamen Google'ın yaptığı bir yazılım. Yani Google işletim sistemi gerekiyor bunun için. O yüzden onu bir kere bir kenara atalım.
Android nasıl yapacak?
Android olanlar orada çok basit bir yönergesi var. Burada ayarlara girecek. Hatta ben de adım adım sana söyleyeyim. Buradaki izleyicilerimiz de, yani haberi olmayanlar olabilir. Muhtemelen bu aslında çok gündem olması gereken bir konu bence.
Evet, çok önemli. Yani çok adım adım bize anlatır mısın? Android telefonu olanlar ne yapacak?
Tabii ki arama alanına konum yazarak bu sekmeyi açacağız bir kere. Önce ayarlara gireceğiz Android telefonda. Bu arama alanına, hani işte aramakla uğraşmayın, konum yazacak ve sekme açılacak. Sonra konum gelişmiş deprem uyarılarına dokunulacak. Orada deprem uyarıları ekranında, deprem uyarıları açıksa zaten kullanıma açıktır bu. Ama aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebiliyor kullanıcılar bunu. Hani çok da çetrefilli bir işlem değil. Sadece dediğim gibi tekrar sectionları sekme sekme söyleyeyim. Konum gelişmiş deprem uyarıları demeleri yeterli olacak.
Çok teşekkürler Çağrı Develioğlu. Çok sağ ol. Önemli bilgiler verdi Çağrı Develioğlu.
Ben teşekkür ederim Fethi. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Hoşçakalınız.
Hoşçakal. Görüşmek üzere diyorum.
Görüşürüz.
Şimdi dünkü depremden sonra Google Android deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını Çağrı Develioğlu'yla konuştuk. Adım adım da Android telefon kullananlar o ısırılmış meyveyi, ben de kullanıyorum. Hatta daha yeni kullanmaya başladım. Ama Android telefonlarda mevcutmuş durum. Adım adım o deprem uyarı sisteminin çalışması için ne yapmanız gerektiğini anlattı. Bunu daha sonra programın tekrarını dinleyerek de bakabilirsiniz diyorum ve diğer konu başlığımıza geçelim. Şimdi Hürriyet'ten Noyan Doğan. Biraz önce asgari ücreti konuştuk. Şimdi de emeklilerin maaş durumunu konuşalım. Tabii artık yılın sonuna geldik. Son aydayız. Kasım enflasyonu açıklandı. Aralık'ta açıklandıktan sonra 3 aşağı 5 yukarı yapılacak zam oranı belirmeye başladı. Ne kadar zam alacak? Emeklilerin de durumu malum. 5000 liralık bir ek ödeme de çıkarılmıştı kendilerine, ancak muhtemelen her emekli o parayı şimdiden harcamıştır diye düşünüyorum. Çünkü en düşük emekli maaşı maalesef 7500 lirada kaldı ve ciddi bir mağduriyet yaşadıklarını artık Cumhur İttifakı'ndaki Milliyetçi Hareket Partisi de, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getirdi. Hürriyet'ten Noyan Doğan, memur ve emekli maaş zamları netleşiyor. İşte memur ve tüm emeklilerin 2024 zamları başlıklı bir yazı kaleme aldı. Affedersiniz. Ben hızlıca söyleyeceğim. 5 aylık enflasyon %33.6 Temmuz'dan bu yana. %33.6. Noyan Doğan yazısında diyor ki, bu çerçevede diyor, en düşük memur emeklisinin maaşı %42.6 artacak ve 9.489 liradan 13.514 liraya çıkacak. Affedersiniz. Yani 14.000 lirayı 5 aylık enflasyon dilimini veriyor. Diyor ki 13.514 liraya çıkacak, ancak önümüzdeki bu ayın enflasyonunu da düşünerek 14.000 liranın üstüne çıkacağını söylüyor. Peki Bağkur, tarım ve işçi emeklileri ne olacak? Onlarınki de 7506 lira şu anki emekli maaşları. Onların maaşı da bu enflasyon oranına göre, şu an için söylüyorum, zam yapıldığında 10.028 liraya yükselecek maaşları. Şimdilik bu maaş meselesi çok konuşulacak. Konuşmaya da devam edeceğiz. programın sonuna geldik. Masada Simge Erten var. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve editörümüz İrem. İki kadın. İki kadınla çalışıyorum ve çalışkan kadınlar. Memnunum kendilerinden. Çok teşekkürler diyorum. Perşembe günü aynı saatte 30 dakikada görüşmek üzere.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.